Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karelerinden Minşavi'nin kıraatiyle dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Ordu Beheşt 1400, Hicri Gameri 14 Ramazan 1442 ve Miladi Takvimle 27 Nisan 2021 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, dinleyicilerle baş başa ve Nur Kapısı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani dünyanın İran'la anlaşma ve ambargoların kaldırmasından başka çaresi olmadığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Irak Başbakanı ve Irak Meclis Başkanı ile görüştü. Türkiye'de son 24 saatte koronadan 353 kişi daha hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü, Hindistan'da rekor kıran günlük vaka sayılarındaki artıştan derin endişe duyduğunu bildirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'nın terör örgütlerini desteklediğini söyledi. Rusya, Ukraynalı diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Viyana müzakerelerinin İran'ın üstün gücünü gösterdiğini belirterek, bugün dünya İran ile anlaşma ve ambargoları kaldırmasından başka çaresi olmadığını kabul etmiştir ve bu İran milleti için büyük bir başarıdır, dedi. Tahran'da bir toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, Trump'ın ekonomik savaşın amacının ülkenin yıkılması olduğunu belirterek, bugün İran milletinin direnişi ve İslam İnkılabı rehberinin yol göstericiliğiyle yapılan onca çabalar sayesinde tüm dünya ve Amerika'nın ekonomik savaşının hezimete uğradığını itiraf etmişlerdir, dedi. Nükleer müzakerelerin başlamasıyla dünyanın İran ile müzakere edebilme sonucuna ulaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı, biz sorunlarımızı ülke içinde çözmeye inanıyoruz. Fakat herkes dünya ile ilişkide olmadan ilerlenemeyeceğini ve ülkeyi imar edemeyeceğimizi bilmeli ifadesini kullandı. Ruhani, bilgiye dayalı ve ihracata yönelik ekonomiyi bir direniş ekonomisinin temelleri olarak gösterdi. Ve ülke ekonomisinin gelişmesini istiyorsak yalnızca iç pazara güvenemeyeceğimiz bilinmeli ve kesin olarak ihracat olmalı ve bazı ürünleri de ithal etmeliyiz, dedi. Cumhurbaşkanı iktisadi çevreleri düşmanın tam teşekküllü ekonomik savaşının en önde cephedeki askerleri olarak nitelendirerek tabii ki halk çok baskı altındaydı. Ama şiddetle direndiler ve hükümet elinden geldiğince halkı destekledi cümlesini kullandı.
İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, İran'ın nükleer anlaşma dışında hiçbir şeyi kabul etmediğini söyledi. Kazım Celali, Rusya medyasından İzvestiya gazetesine verdiği meclisinde nükleer anlaşmadan çekilen, onu ihlal eden ve İran'a yaptıran, uygulayan Amerika'ydı dedi. Celali bu nedenle nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmanın ilk adımı Amerikalılar tarafından atılmalıdır derken, Amerikalılar bütün yaptırımları kaldırmalı. Kaldırma işleminin gerçekten yapıldığını kanıtlamak için İran bu eylemi doğrulamalıdır dedi. İran Büyükelçisi'ne göre Amerika'nın bu girişimlerinin ardından İran'da tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye hazırdır. Kazım Celali nükleer anlaşmayı terk etmediklerini ancak yine de Avrupalıların pasifliği ve Amerika'nın yükümlülüklerini ihlal etmesi karşısında İran'ın bazı yükümlülüklerinin seviyesini düşürdüğünü söyledi. Celali İran'ın nükleer anlaşmanın nihai bir anlaşma olan önceki hükümlerinin yeniden canlandırılması için müzakerelerde bulunduğunu ve hiçbir şeyin azaltılmasına veya eklenmesine izin vermeyeceğini söyledi.
Nükleer anlaşma müzakerelerindeki Rus heyetinin başkanı, İran nükleer anlaşmasını yeniden canlandırması için Viyana görüşmelerinin 2 gün uzatılma ihtimalini dile getirdi. İran'a göre Rusya Büyükelçisi ve Viyana merkezli uluslararası kuruluşlardaki Rusya'nın daimi temsilcisi Mihail Ulyanov dün yaptığı açıklamada nükleer anlaşma ortak komisyonunun bir sonraki toplantısının 27 Nisan'da Viyana'da yapılacağını attı. Avrupa Birliği yaptığı açıklamada nükleer anlaşmanın bir sonraki toplantısının bugün Viyana'da devam edeceğini bildirdi. Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi'nin internet sitesinde bir nüshası yayınlanan bildiride toplantı İran ve 4+1 grubu ülkelerin Dışişleri Bakan Yardımcıları ve siyasi direktörler düzeyinde yapılacaktır denildi. Toplantıya Avrupa Dış Eylem Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrico Mora başkanlık edecek. Avrupa Birliği'nden yayınlanan bildiriye göre katılımcıların Amerika'nın nükleer anlaşmayı olası dönüşüne ilişkin istişarelere devam etmeleri ve anlaşmanın tam ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamaları beklendiği dile getirildi. İran heyetine İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Arakçı başkanlık edecek. İran heyeti dün Viyana'ya gitti.
Irak'ta yetkililerle bir dizi görüşmelerde bulunmak için Irak'a giden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif dün öğleden sonra Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi ile görüştü. Zarif bu görüşmede İran'la ilgili ikili ve bölgesel ilişkilerde Irak Başbakanı'nın özel çabalarını takdir ederken İran ve 4+1 ülkeleri arasında nükleer konuda yapılan son müzakerelere temas ederek Irak'ın bu müzakerelere verdiği desteği ve de Amerika'nın baskıcı ve tek yanlı yaptırımlarını kaldırması için Irak'ın tutumunu takdir etti. İran Dışişleri Bakanı iki ülke şirketler arası ilişkilerde ve bu doğrultuda iki ülkenin ekonomik, ticari, ulaşım ve teknik mühendisliği alandaki bazı konulara ve mali sorunlarda değinerek bunların çözülmesi için yardım istedi. Görüşmede Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi de Irak'ın İran'a bakışının sadece komşuluk bağlamında olmadığını, İran'ın Irak'ın stratejik ortağı olduğunu vurgulayarak İran'ın IŞİD'e karşı savaşta Irak'a verdiği desteğe de değindi ve İran'ın bu konuda gösterdiği tutumunun Iraklılar açısından tarih boyunca asla unutulmayacağını söyledi.
Bağdat'ta temaslarda bulunan İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Irak Meclis Başkanı Muhammed El-Helbusi ile görüştü. Zarif, görüşmede İran'ın bölgesel konularda birliktelik görüşünü tekrarlayarak Irak'ın bu yöndeki yapıcı rolünden dolayı teşekkür etti. Irak Meclisi'nin yabancı güçlerin çıkışına yönelik kararına değinen Zarif, bunun Irak egemenliğine saygı olduğunu belirtirken Amerikan terörist güçlerinin Irak'ta İran ordusu Kudüs gücü komutanı General Kasım Süleymani şehit ettiğini hatırlattı. Zarif, İran ve Irak'ta yapılacak seçimlere değinerek bu seçimleri halkın egemenliğinin simgeleri olduğunu ve Irak'a bu yönde başarılar temenni etti. Irak parlamentosu başkanı ise söz konusu görüşmede Irak hükümeti ve parlamentosunun bölgede barışçı bir atmosfer yaratılmasına yardımcı olma rolünü vurguladı ve İran ile Irak arasındaki ticaretin genişlemesini destekledi. İran Dışişleri Bakanı daha önce de Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin ile bir araya gelmiş, ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele almıştı.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Arap Meşruiyeti Merkezi Başkanı yaptığı görüşmede İslam toplumunda birlik ve beraberliğin gerekliliğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı, Irak'taki temaslar çerçevesinde çeşitli dini ve siyasi şahsiyetlerle görüşmelerini sürdürürken, dün bu doğrultuda Arap Meşruiyeti adlı merkezin başkanı Hamis Hancar ve Irak Ehl-i Sünnet temsilcileri ve Ehl-i Sünnet'in İleri gelenlerden bir grupla görüşmesinde İran'ın başta İslam toplumunda vahdetin zaruretine vurgusu dahil birçok alanda görüşlerini ve tutumlarını açıkladı. Bu görüşmede mezhepçiliğe karşı İran'ın tutumuna vurgu yaparken farklı etnik gruplar arasında birliğin gerekliliğine değinen Zarif, İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasında Kudüs'ün konumuna işaretle bu baskılara rağmen Filistin ve Kudüs-i Şerif'i destekleyen İran milletinin dünya Müslümanları yanında farklı açılardan duruşunu vurguladı. Irak'ta aşiretler arasında makul bir ilişkinin gerekliliğinin altını çizen İran Dışişleri Bakanı, İran, Irak halkının dini ve diğer akımlarının çeşitliliğine ve onların düşüncelerine saygı duyuyor dedi.
İran Pasteur Enstitüsü Başkanı, İran'ın aşı yapımı alanında önce olduğunu vurguladı. İran'a göre İran Pasteur Enstitüsü Başkanı Ali Rıza Bigleri, dün yaptığı açıklamada koronavirüs salgını sırasında İran aşılama alanında 20 yıl öne geçti ve bu alanda büyük başarılar elde etti dedi. Bigleri, İran Pasteur Enstitüsü ve İsfahan Tıp Fakültesi'nde Finlay-Küba Enstitüsü'nün korona aşısının klinik denemesinin 3. aşaması münasebetiyle yaptığı açıklamada, bu salgının üzerinden geçen bir yıl içinde bütün herkesin çok iyi iş çıkardığını söyledi. İran Pasteur Enstitüsü Başkanı ayrıca şöyle dedi, sınırların içine bakmalıyız. İran ve Küba tarafından ortaklaşa üretilen korona pasteur aşısının 3. aşamasının klinik denemesi, dün İran Sağlık Bakanı Said Nimeki'nin de katıldığı İsfahan Tıp Fakültesi İbn Sina salonunda başladı. Bu arada İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 496 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 21.026 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
İran Gümrük Genel Müdür Yardımcısı, korona aşı üretim hattı teçhizatlarının ikinci ekipman sevkiyatının İran'a geldiğini duyurdu. İran Gümrük Genel Müdür Yardımcısı Mehrdad Cemal Ervengi İSNE yaptığı açıklamada, dün korona aşı üretim hattı için gerekli teçhizatların ikinci ekipman sevkiyatının İran'a ulaştığını ve bunun da üretim kapasitesini ayda 20 milyon doza çıkartabileceğini söyledi. İranlı yetkili, Çin'den İran'a ithal edilen aşı üretim hattı ekipmanlarının dünyadaki en yüksek kaliteye sahip olduğunu ve İranlı bilim adamlarının uzmanlık ve bilgilerine göre ülkedeki aşı tedarikatının durumunda değişikliklere neden olabileceğini söyledi. İran ayrıca Rusya ile de Sputnik V aşısının üretilmesi için bir anlaşmaya varmıştı.
Rusya'da aşının geliştirmesi ve pazarlanmasında yetkili kuruluş olan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile Viskoran İlaç Şirketi, koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye'de üretim için resmi olarak anlaşma sağladı. Viskoran İlaç ve Redif'ten yapılan yazılı açıklamada, Viskoran İlaç Türkiye'deki İlacın Türkiye'deki ilgili kurumlardan aşı iznini alır almaz Rusya'dan Sputnik V'nin tedarikine hemen başlayabileceği belirtildi. Şirketin ayrıca önümüzdeki aylarda ülkedeki birçok tesiste aşı üretimine başlamayı hedeflediği vurgulandı. Viskoran İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Orhan ise üretim sözleşmeleri, lisanslama süreçleri, depolama ve dağıtım konularına ek olarak ürün üzerinde bazı klinik çalışmaların yürütülmesi de Sputnik V aşısı için Rusya ile işbirliğimizin bir parçasıdır dedi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı 26 Nisan 2021 günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 353 kişi hayatını kaybetti. 37.312 yeni vaka tespit edildi. Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de korona tedbirleri kapsamında 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar 2,5 hafta tam kapanma uygulamasına geçireceğini açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs salgınında en fazla etkilenen ülkelerden olan Hindistan'da günlük vaka sayısının rekor seviyesindeki tırmanışından derin endişe duyduklarını bildirdi. Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında bundan bir yıl önce COVID-19 salgınına karşı küresel aşı ve tedavi programını başlattıklarını anımsattı. Ülkede son 3 günde yaklaşık 500.000 vaka kayıtlara geçerken bunun 346.786'sı son 24 saatte tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü, Hindistan'daki durumun koronavirüsün neler yapabileceğine dair yıkıcı bir uyarı olduğunu söyledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile ittifak iddialarının aksine Amerika'nın düşmanımız olan terör örgütlerini desteklediğini söyledi. Erdoğan, Ankara'da kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında Amerika, Türkiye ile ittifak iddiasının aksine düşman terör örgütlerini destekliyor dedi. Erdoğan, Fethullah Gülen davası ve S-400 füze sistemi konusundaki tutumunun ve Joe Biden'ın Ermeni soykırımı ile ilgili son iddialarının iki ülke arasındaki ilişkileri soğuttuğunu da söyledi. Erdoğan, Amerikan Başkanı Biden'ın yanlış ve temelsiz terimler kullandığı son sözlerinden üzüldük. Bu duruş bazı aşırılık yanlısı Ermeni grupların ve Türk karşıtı çevrelerin baskısı sonucu alındı dedi.
Türkiye'de kamuoyunda Kobani olayları veya 6 ila 8 Ekim olayları olarak bilinen 2014'te yaşanan protesto ve şiddet olaylarıyla ilgili davanın görülmesine bugün başlanıyor. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın ilk duruşması Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda yapılacak. Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da davanın sanıkları arasında yer alıyor.
Bazı haber kaynakları terör rejimi İsrail güçlerinin Gazze şeridine havan topu saldırısı düzenlediğini bildirdiler. Öte yandan Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniyeh, İşgal güçlerine karşı verilen mücadelede Kudüs halkının yalnız olmadığını ve kahraman direnişçileriyle Gazze şeridinin işgal altındaki Kudüs halkını himaye etmeye hazır olduğunu söyledi.
Suudi Arabistan, Yemen'in ortasında yer alan Zerbah şehrine 18 kez hedef alarak yine saldırganlığından vazgeçmediğini gösterdi. El Mesire kanalına göre Ma'rib eyaletinde yer alan Zerbah şehri, Suudi-Amerikan savaş uçaklarının yoğun saldırılarına maruz kaldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği Ukrayna'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı yapılan açıklamada 19 Nisan'da bir Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etmek suretiyle Ukrayna tarafından dostça olmayan eylemleriyle bağlantılı olarak mütekabiliyet gereği Ukraynalı bir diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiği bildirildi.
Sırada bültenimizin son haberi var. İngiltere, küresel yolsuzlukla mücadele rejimi kapsamında Rusya, Güney Afrika, Güney Sudan ve bazı Latin Amerika ülkelerinde yolsuzluğa karışan 22 kişiye yaptırım kararı aldı. Açıklama İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, küresel yolsuzlukla mücadele rejimi kapsamında dünya çapında ismi yolsuzluk olaylarına karışan bazı kişilere yaptırım kararı getirdiğini açıkladı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Kudüs ve Ramazan İntifadası. Mübarek Ramazan ayının gelip çatmasıyla Filistin ve Siyonist rejim İsrail arasında işgal altındaki topraklarda yeni gerilim turu başladı. Filistin İslam Cihat Hareketi ise Kudüs intifadasının başlaması çağrısında bulundu. Mübarek Ramazan ayının başlamasına itibaren Filistinler ve Siyonist askeri güçler arasında Kudüs'te devam eden çatışmalar çerçevesinde yaklaşık 200 kadar Filistinli tutuklandı. Cuma akşamı işgal altındaki topraklarda yaşanan çatışmalarda yüzde aşkın Filistinli de yaralandı. Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 20 kadar İsrailli askeri güç ve Siyonist de yaralandı. Filistin Kızılay örgütü de pazar günü Siyonist askerlerin işgal altındaki Kudüs'ün eski mahallelerinin etrafına yaptıkları baskınlarda ve saldırılarda 12 kadar Filistinli'nin yaralandığını duyurdu. Buna ilaveten son günlerde Gazze şeridinden İsrail'le yerleşim aralarına 40 kadar roket fırlatıldı. Siyonist rejim İsrail Savaş Bakanı Benny Gantz ise bu rejimin Gazze şeridiyle gerilimlerin durumunu değerlendirme bağlamında güvenlik oturumunun ardından gerilimlerin artabileceği tehdidinden söz etti. Şimdi sorulması gereken temel soru bu yeni tur gerilimlerin başlamasının nedenlerinin ne olduğudur? Yeni tur gerilimlerin en önemli nedeninin Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili olduğu söylenebilir. Mübarek Ramazan ayının başlamasıyla Kudüs sakinlerinin çoğu bu mübarek ayın ilk günlerinde camide itikaf yapmak için harekete geçti. Ancak Siyonist rejim İsrail bunu engelledi. Birçok Filistinliyi Mescid-i Aksa'dan uzak tutmaya çalışıp onların camiye girmesini engelledi. Siyonist rejim İsrail'in daha önceden Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik şiddet uygulamaktaki bahanelerine ilaveten, şimdi de İsrail mülkiyet iddiasında bulunmaktadır. Bu durum, Amerikan eski başkanı Trump'ın Aralık 2017'de Kudüs'ü yeni İsrail başkenti olarak tanıtılmasından ve Washington Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasından kaynaklanmıştır.
Gerçekte mevcut durumda Kudüs'te yaşanan çatışmalar bu stratejik ve önemli şehrin hakimiyeti ve mülkiyetinden dolayıdır. Bu doğrultuda Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Tahran temsilcisi Halit Kuddumi şöyle bir açıklamada bulundu. Kudüs'te cereyan edenler özellikle de Siyonistlerin kutsal havuz olarak adlandırdıkları Mescid-i Aksa ve çevresine yönelik hakimiyetin tespit edilmesi etrafındadır. Son çatışmaların ikinci nedeni ise seçimlerle ilgilidir. Filistinliler 22 Mayıs tarihinde parlamento seçimlerini düzenlemekte kararlıdırlar. Filistinliler seçimlerin Kudüs'te düzenlenmesinde ısrar ediyorlar. Ancak İsrail Kudüs'te seçimlerin düzenlenmesini istemiyor. Çünkü bu şehrin kendi hakimiyetinde olduğunu savunuyor. Filistinliler ise Kudüs olmaksızın seçimlerin düzenlenmesi değersiz olmasının yanı sıra İsrail'in Kudüs'te olan hakimiyetini kabul etme anlamına da geldiğini düşünüyor. Diğer yandan Siyonist rejim İsrail elebaşı Benjamin Netanyahu yeni kabineyi kurmakla görevli olup bir yandan da 5. parlamento seçimlerini düzenlenmesi ihtimaline göz dikmiş ve bu bağlamda Kudüs ve radikal Siyonistlerin de unsurları olduğu planlar yapmaktadır. Bu yüzden Filistinlilerin seçimlerin Kudüs'te düzenlenmemesi de Netanyahu için avantaj sayılır. Halit Kuddumi ise bu hususta şöyle diyor. 4. kez son 2 yılda Siyonistlerin meşgul olduğu seçimler özellikle de Netanyahu'nun radikal Siyonistlerin oylarını toplama hırsı ve bu bağlamda Mescid-i Aksa'ya saldırma ve yerleşim alanlarını genişletme yönündeki talimatlar mevcut Kudüs gelişmelerinin diğer nedenlerindendir. Böylece çatışmaların şiddetlenmesiyle Filistin İslami Cihat Hareketi Hamas'ta Ramazan İntifadası çağrısı yapmış ve Filistinleri Kutsal Ramazan İntifadası'na katılmaya çağırmıştır.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz koronavirüs aşısının dağıtımındaki adaletsizlikler etrafında. Covid-19 salgınının yeni dalgası dünyanın birçok ülkesini bastığı sırada koronavirüs aşısının dağıtılmasındaki ayrımcılıklar ve tıbbi malzemeler ve ilaçlara erişimdeki kısıtlamalar zengin ülkelerin yeni tür terörizm ve ayrımcılıklarını gün yüzüne çıkardı. Bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü son raporunda koronavirüs aşısının hala yoksul ülkelerde erişebilir olmadığını tasdikleyerek aşının adaletsiz bir şekilde dağıtılması hususunda uyarıda bulundu. Bu bağlamda zengin ülkelerin bu alandaki pasifliği ve kayıtsızlığına vurgu yapıldı. Covid-19'da dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı yeni dalgalarıyla arttığı bir sırada, hatta Hindistan'da bu hastalığa yakalananların sayısının 16 milyona ulaştığı sırada bu raporu yayınlandı. Bu bağlamda Hindistan ciddi bir tıbbi teçhizat ve ilaç eksikliği ile karşı karşıya. Latin Amerika ve çoğu Afrika kıtası ülkeleri de aşıya erişim olmamalarının yanı sıra tıbbi cihaz ve malzemelerden bile yoksundurlar. Bu koşullara rağmen koronavirüs pandemisinin baş göstermesinden beri birçok uluslararası örgüt ve makamı ülkelerin bu pandemiyle mücadelede işbirliğine vurgu yapmıştır. Buna rağmen koronavirüs pandemisinin başından itibaren zayıf ülkelerin ilaç ve sağlık teçhizatına erişimi hiçbir zaman zengin ülkelere yakın bile olmadı. Zengin ülkeler bu bağlamda da hiçbir yardım yapmadılar. Koronavirüs aşısının keşfi ile koronavirüsün önlenmesi ve bu hastalığa yakalananların iyileşmesi umudu birçoklarını sevindirdi. Dünya Sağlık Örgütü makamları da koronavirüs aşısının dağıtımını COVAX adı altında başlatıp bu programın dünyanın farklı ülkelerine aşı ulaştırmasını umut ettiler. Ancak zaman geçtikçe tüm bu umutlar yerle bir oldu.
Bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Tedros Adhanom resmi bir şekilde yoksul ülkelerin hala aşıya erişimlerinin olmadıklarını açıkladı. Yayımlanan raporlara göre yaklaşık 900 milyon doz koronavirüs aşısı dünyada enjekte edilmiştir. Ancak bunların %81'i yüksek ve orta gelirli ülkelere aittir. Birçok zengin ülkenin koronavirüs aşılarını nüfuslarından bile daha fazla satın aldığı ve depoladığı, hali hazırda da bunları diğer ülkelere satmak istemediği bir ortamda bu ayrımcılık gün yüzüne çıkmıştır. Yoksulluk ile Mücadele Kampanyası'nın raporuna göre Amerika, Avrupa Birliği, Britanya, Avustralya, Kanada ve Japonya şimdiye dek 3 milyar dozu depolamışlardır. Amerika Ticaret Odası'nın Uluslararası İlişkiler Başkanı Miron Birland, Biden yönetimini ülkede depolanan AstraZeneca aşısının milyonlarca dozunu koronavirüsü salgınından etkilenen ülkelere göndermeyi çağırdı ve şöyle bir açıklamada bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde aşı dozlarına ihtiyaç duyulmayacak. Ülkenin Haziran ayı başına kadar tüm vatandaşlarını aşılamaya yetecek kadar aşı üretecektir. Bununla birlikte sağlık alanındaki tüm uluslararası tavsiye ve taleplere rağmen zengin ülkeler apartheid'i yeni şekliyle uyguladılar. Bu ülkelerin birçoğu sınırları içinde bile ırksal, dini açıdan aşı konusunu ele almış ve dış boyutta daha zayıf ülkelerin aşıya erişimini engellemişlerdir. Öte yandan bu durum dahilinde bazı ülkelere yönelik Amerikan yaptırımlarının devam etmesi sağlık terörizminin başka bir boyutunu da göstermiştir. Yasal ve siyasi bir uzman olan Juan Manuel Olarita, aşı konusu kendiliğinden siyasi bir mesele değildir, ancak siyasallaştırılmıştır. Yani yalnızca emperyalizme bağlı çok uluslu şirketlerin ona dağıtılmasına izin verilir. Bu eğilimi takip etmezseniz ekonomik iflastan çıkmanın bir yolu olmayacağı ima edilmeye çalışılır. Avrupalı ve Amerikalı yetkililer tarafından yıllar boyunca söylenen tüm insan hakları ve özgürlük sloganlarına rağmen şimdi milyonlarca insanın hayatının ciddi tehlikede olduğu dönemde hala politik ve ekonomik oyunlarını oynuyorlar ve güç arayışı içerisindedirler. Şimdi de yeni oyunlarının temeli olarak korona aşısını kullanmaktadırlar. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Ordibehş 1400 İran'da, Hicri Kameri 14 Ramazan 1442 ve miladi takvimle 27 Nisan 2021. ...1375 yıl önce bugün Hicri Kameri 14 Ramazan 67'de İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın intikamının alınması kıyamının lideri Muhtar bin Ebu Ubeyde Sagafi şehit düştü. Muhtar Muaviye bin Ebu Sufyan'ın helak olunmasından sonra İmam Hüseyin Aleyhisselam ve temsilcisi Hazreti Müslim bin Akil'i destekleyen Kufe inkılapçı liderlerinden idi ve sonuçta Yezid'in Kufe'deki piyonu Ubeydullah bin Ziyad tarafından tutuklanıp hapse atıldı. Muhtar Yezid'in ölümünden sonra İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın intikamını almak için Kufe'de kıyam etti ve birçokları ona katıldılar ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın tüm katilleri ve İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Ehl-i Beyt karşıtlarını tutukladı ve onları gerekli cezaya çarptırdı. Muhtar Kufe'de 18 aylık hükümetinin ardından Hicri Kameri 14 Ramazan 67'de Mus'ab bin Zübeyr komutasındaki Ubeydullah bin Zübeyr ordusuna karşı yenik düştü ve bu savaşta şehit düştü. ...28 yıl önce bugün Hicri Kameri 14 Ramazan 1414'te Siyonistler El Halil'deki Hazreti İbrahim Aleyhisselam türbesinde Müslüman Filistinlileri katliam ettiler. Bugün aşırılık yanlısı bir Siyonist Ürdün Nehri'nin batı yakasındaki El Halil'deki Hazreti İbrahim Aleyhisselam türbesinde namaz kılmakta olan oruçlu Filistinlileri kurşun yağmuruna hedef aldı ve onlardan 29'unu şehit düşürdü ve birçoklarını da yaraladı. ...194 yıl önce bugün Hicri Kameri 14 Ramazan 1248'de Hicri Kameri 13. yüzyılın önde gelen İranlı ünlü hekim ve bilim adamı Şemseddin Behbahani vefat etti. Behbahani gençken Muhakkak Behbahani gibi kendi döneminin ünlü alimlerinden feyzler aldı. Alim ve züht sahibi olan Behbahani ömrünün büyük çoğunluğunu araştırma yapmakla geçirdi. Şemseddin Behbahani Ma'alem el-Usul adlı risaleyi kaleme aldı ve hikmet ve usulü din konusunda birçok eser ortaya koydu. ...153 yıl önce bugün Hicri Kameri 14 Ramazan 1289'da Hindistan'da Şia ünlü alim Seyyid Muhammed Mümtaz el-Ulema vefat etti. ...227 yıl önce bugün 27 Nisan 1794'te İngiliz oryantalist ve dil bilimci William Jones vefat etti. Arap ve Fars dillerini öğrenen Jones ömrünün sonuna kadar Doğu dilleri başta olmak üzere 28 yabancı dili öğrendi. Onun bu özelliği İran başta olmak üzere Doğu ile aşina olmasına yardımcı oldu. İranlı ve İngiliz şairlerin birçok şiirini tercüme etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
D. Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Eski ekonomiden sorumlu Bakan Hikmet Ulubay, Merkez Bankası'nın eriyen rezervlerini değerlendirdi.
Karar.
128 milyar sis altında buharlaştı.
Star.
Cumhurbaşkanlığından açıklama. Biden'a farklı şekillerde cevap verilecek.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Uğur Emek, 25 Nisan tarihli Karar Gazetesi'nde eriyen Merkez Bankası rezervleri ve kamu yönetiminde hesap verebilirlik başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bu haftanın tartışmalı konularından birisi de Merkez Bankası'nın eriyen 128 milyar dolarlık rezerviydi. İktisatçılar resmi verileri yorumlayarak kuru baskılamak için bankanın 2019 yılı başından beri arka kapıdan döviz sattığını yazıyordu. Yeteri kadar yazıldığı için konunun detaylarına girmeyeceğim. Şu kadarını söyleyeyim. Banka rezervlerini hazineye, hazine kamu bankalarına aktarmış. Kamu bankaları ise kuru baskılamak adına piyasaya satmış. Bankanın swap hariç net uluslararası rezervi eksi 61 milyar dolara düşmüş diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Dolar kurunun, faizlerin ve enflasyonun bugünkü geldiği yüksek seviyeler bu politikanın başarısız olduğunu gösteriyor. Yani yağmurlu günlerde şemsiye işlevi görsün diye yılların çabasıyla biriktirilen döviz rezervleri anlamsız biçimde kaybedilmiş. Soru şu. İktisat kurallarıyla çelişen bu politika neden uygulandı? Dövizi Merkez Bankası kendisi değil de neden kamu bankaları sattı? Günün sonunda ne fayda sağlandı? Rezervler Merkez Bankası yerine kamu bankaları tarafından satıldığından satış işlemlerine ilişkin bilgiler resmi verilerden görülemiyor. Bu nedenle bu sorular doğal olarak Merkez Bankası'na ve ekonomi yönetimine yöneltiliyor. Arka kapıdan döviz satışı 2 yıla yakın sürerken yetkililer neden sessiz kalmayı tercih etti? 2020 Aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı sunum sırasında Başkan Naci Ağbal, Merkez Bankası eski başkanı Durmuş Yılmaz'ın kendisine bu konuda yönelttiği soruları cevapsız bıraktı. Açıklamalarda satışların amacı ve miktarı açısından çelişkiler bulunsa da yapılan işlem doğrulandı. Ancak yukarıdaki soruların cevaplarını hala bilmiyoruz. Merkez Bankası kanuna göre, başkanın, bankanın faaliyetlerine ilişkin olarak yılda iki defa Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekir. Yukarıda belirttiğim gibi önceki başkan konu hakkında kendisine yöneltilen soruları cevaplamamış. Yani banka şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesini önemsememiş. Yine kanuna göre banka faaliyetleriyle uygulanmış ve uygulanacak olan para politikası hakkında her yıl Nisan ve Ekim aylarında Cumhurbaşkanı'na rapor sunulmalıdır. Milletvekillerine verilmeyen bilgiler Cumhurbaşkanı'na da verilmemiş olabilir mi? Hatırlayalım, Naci Ağbal'ın göreve geldiği ilk zamanlarda rezerv erimesinden Cumhurbaşkanı haberi yokmuş şeklinde bir söylenti vardı.
Mehmet Kara, 25 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde siyasete yeni üslup lazım başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Siyasetçilerin üslupsuz konuşmaları birbirlerine karşı ağır ifade ve yakıştırmaları toplum içinde ötekileşmeye ve ayrışmaya sebep oluyor. Ama siyasetçiler uzun zamandan beridir bu huylarından bir türlü vazgeçmiyorlar. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu haftaki grup konuşmasında 23 yaşındaki bir bayanın kendisine söylediği bir sözü tutmak adına bundan sonra bu tür sert konuşmalar yapmayacağını ve rakiplerini sert şekilde eleştirmeyeceğini, bu türden gelecek ağır sözler kötü söz sahibine aittir diyerek cevap vermeyeceklerini söyleyerek yeni bir siyaset anlayışını ortaya koydu diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu haftaki konuşmasında ayrışmayı değil birleşmeyi, dağılmayı değil buluşmayı, parçalanmayı değil kucaklaşmayı, farklılaşmayı değil bütünleşmeyi hedefleyen kolektif şuurla mümkün olacağını söyleyerek başlamıştı. Hep bağırmasıyla bilinen Bahçeli'nin gayet sakin ve yavaş konuşması devam ederken namert, ucube, beyni sulanmış türü ifadelerle konuşmasını sürdürmesi biraz önceki sakinliğinden eser bırakmadı. Yüksek sesle bu ve benzeri ifadeleri kullanmayı sürdürdü. Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın grup konuşmalarını da dikkate alınırsa siyasette yeni bir üslubun oturtulması gerekliliğini ortaya koyuyor. Artık siyasetçiler gerilimden beslenmeyi bırakıp sorunlara çözüm odaklı konuşmalara geçmeleri gerekmiyor mu? Bunun için de bir araya gelip bir masa etrafında buluşmaları ile işe başlanamaz mı? Tıpkı geçmişte olduğu gibi belki o zaman üslupları da değişir. Siyasetin gündemini bu haftada 128 milyar dolar nerede sorusu belirledi. Haftalardır süren tartışmada böyle bir rezervin olmadığı, salgında kullanıldığı, havaya uçmadığı, kasada olduğu, millet için harcandığı, satıldığı, milletin yastığının altında olduğu gibi açıklamalar peş peşe gelirken kamuoyu bu açıklamalardan tatmin olmamıştı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan adeta bütün bu açıklamaları boşa çıkartacak açıklamayı partisinin grup toplantısında yaptı. Dedi ki, aslına bakarsanız ortada 128 milyar dolar diye bir rakam, gerçekle ilişkisi olan bir rakam yok. Cari açık için 30 milyar dolar, yabancı sermaye çıkışları için 31 milyar dolar, sektörün dolar borcunu azaltmak için 54 milyar dolar kullanıldı. Vatandaş 54 milyar dolar karşılığı döviz ve altın aldı. Ne buhar oldu ne de haksız ve hukuksuz yere birinin cebine girdi. Merkez Bankası rezervlerinden buharlaştığı iddia edilen 128 milyar dolarla ilgili bu açıklamadan sonra soru sorulur mu bilmiyoruz ama böyle durumlarda söylenen bir cümle var. Artık dağılabilirsiniz çünkü böyle bir para yokmuş. Akşener grup toplantısında ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. 128 milyar dolar nerede? Yandı, bitti, kül oldu diyerek eleştirisini yaptı. Tekerlemeler ve atasözleri bazen siyasetçiye ilham kaynağı olurken siyasete de renk katıyor.
Fatma Çelik 25 Nisan tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Kabine mi var ki? Hangi kabinenin değişikliği?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanının kabinede değişiklik yapacağı bilgisi aylardır konuşuluyor, tartışılıyor. Son olarak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kendi firmasından bakanlığa dezenfektan satın almasının ortaya çıkması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Pekcan'ı görevden aldı, yerine Mehmet Muş'u atadı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u da görevden aldı. Daha önceden iki bakanlığı birleştirerek oluşturduğu bakanlığı tekrardan ikiye böldü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Derya Yanık'ı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ise Vedat Bilgin'i atadı. Özetle bakanlıkları birleştirip bölen de, bakanları atayıp görevden alan da Cumhurbaşkanı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Oysa idari hukukumuzda en temel ilkelerden biri idarenin kanuniliği ilkesidir. Yani idare kendi kendine teşkilatlanamaz. İdari teşkilatların kurulmasında yetkili olan idare değil, yasama olmalıdır. Zira aksi durum idareyi gün be gün büyütebilir ve demokrasinin ortadan kalkmasına yol açabilir. İşte bu nedenle anayasa idare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir der. Bu sebepledir ki eski sistemde anayasada bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı kanunla yani Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından düzenlenir, hükmü yer alırdı. Kamu tüzel kişiliği yalnızca kanunla veya kanunun açıkça yetki vermesi halinde kurulurdu. Ancak 2017 anayasa değişikliği sonrası geçilen bu sistemde idare kanunla düzenlenir hükmü halen mevcut olmasına rağmen. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir hale geldi. Gelelim tüm haberlerde yetkililerin ve siyasilerin dilinde yer alan kabine ifadesine. Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi diye bir ifade altında Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanların ismi yer alsa da anayasada kabine ifadesi yer almıyor. Yani anayasada kabine diye bir kurum yok. Dolayısıyla kabine toplantısı ve kabine kararı da yok. Zira bu sistemde yürütmede kolektif karar alma organı mevcut değil. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra dinleyicilerle baş başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajların bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Müzik. Rıza Bulut isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Dünyayı yönetme ve sömürme hususunda oluşturulmuş bir Haçlı Siyonist ittifakı söz konusu. Bu ittifaka karşı nelerin yapılması gerektiğinin artık Müslümanların gündemine gelmesi gerekiyor. Elbette bu konuda herkesin farklı görüşleri olabilir ancak sanıyorum bu Haçlı ittifakının içinde yer alarak bunların düşmanlığını gidermek mümkün değildir. O zaman onlar bizi aralarına almamak için böylesine direnirken bizim ne için ille de onların yanında olmamız gerektiği, ulaşılması gereken hedefin Avrupa Birliği üyeliği olduğunda ısrar edilişimizin izaha gerekmez mi? Evet Rıza Bulut çok güzel bir noktaya işaret ediyor.
Evet.
Yani sadece birkaç gün önce Amerika, yani sözde Türkiye'nin müttefiki bir yönetim, Türkiye'yi F-35 projesinden bir kenara itti. Resmi olarak bunu duyurdu.
Evet.
Utanmazca bir girişim. Zaten bu projede Türkiye vardı. Proje bunun projede de parasını da ödemişti. Hem o projeden çıkarıyor çünkü onun bazı kısımları Türkiye'de üretiliyordu. Hem ondan çıkarıldı hem de parasını ödediği uçaklar verilmedi. Efendim neymiş sen Rusya'dan bizim sistemle uyuşmayan sistem alıyorsun S-400'ler evet. Falan filan. Yani
Sudan bahaneler.
Şimdi Sudan bahaneler bir de Avrupa Birliği üyeliği konusunda neden ısrar ediliyor? Gerçekten de
evet, bu da başka
madem bir... onlar sırtını çeviriyor, yanında değilse sen neden hep neden onların kapısını çalıyorsun? Güzel aynen. Bir noktaya işaret ediyor. İsterseniz evet, mektubun devamını siz okuyun.
Evet. Haçlı İttifakı'nın aralarında Müslümanların bulunmasına tahammülleri olmadığını çeşitli Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan saldırılar açıkça gösteriyor. Çünkü Müslüman öğrencilerin okullarına başları örtülü girmelerini engellemek için yasa çıkartıyorlar. Bizimle olabilmeniz için bize benzemeniz, bizim gibi inanmanız ve yaşamanız gerekiyor yaklaşımını açıktan ilan ediyorlar. Ve bu noktada Avrupa Birliği cenahında yaşanan son bir gelişmeyi aktarmak istiyorum. Bir gazetemizde Avrupa'da bitmeyen kin, Bosna'yı haritadan silecek başlığı altında yer alan haberden kısa bir alıntı yapmakla yetineceğim. Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstlenmeye hazırlanan Slovenya Başbakanı Boris Johnson'un Bosna Hersek'in parçalanmasını öngören bir belgeyi Avrupa Birliği Konseyi'ne gönderdiği ortaya çıktı. Skandal belgede 5 ülkenin sınırları yeniden çizilirken Bosna Hersek topraklarının bir kısmı Sırbistan ve Hırvatistan'a veriliyor. Sanıyorum sözü daha fazla uzatmaya gerek yok. Önemli olan bizim bu gerçeklerin ne kadar farkında olduğumuzdur. Evet dinleyicimize mektubundan dolayı teşekkür ediyor. Devamlarını bekliyoruz.
Sıradaki mektup Musa Cevahir isimli dinleyicimizden şöyle yazıyor. İnsanlar elindekiyle yetinmeyen, daha fazlasını isteyen hale gelirse dengelerin bozulmasını, kainatın zarar görmesini kaçınılmaz hale getirmiş olur. Bu noktadan sonra araç olması gereken şeyler artık amaç olur. Bu durumda insan hayatını, sağlığını, zamanını, duygularını, yetkilerini, çevresini ve ömrünü israf etmiş olur. İnsanın ne olduğunun değil, neye sahip olduğunun daha çok önemsendiği günümüzde, gençlerin sırf dünyevi istikbal kaygılarıyla manevi terbiyeden mahrum olarak yetiştirilmesi insan israfıdır. Yine insanın bütün meleklerinin idare merkezi olan kalbin, İnsanı haktan uzaklaştıran gaflet, günah ve masiyetle kirletilmesi de bir tür israftır. Evet, ilginç bir şey. Her şeyin yani burada israfı var. Bir de insan israfı diye bir terim kullanmış. Yani sadece dünyevi şeylerle ilgili, dünya ile ilgili yetiştirirsen ve maneviyattan uzak bir şekilde terbiye edilişi bunu israftan ibaret olduğunu bildirmiş. Çok ilginç. Evet. İsterseniz siz devam edin.
Evet. İsraf arka planda insanın anlam ve değer arayışı sonucundan ortaya çıkmış bir davranış biçimi ve gerçek değerler kaybedildiğinde başvurulan bir kaçış yöntemidir. Bu yönteme başvuranlar haddini aşmış ve ihtiyaçlarıyla değil arzularıyla hareket ettiği için başkalarının hakkına girmiş olur. Bunun için İslam'a göre nefsani arzuların tatmini için yapılan her türlü aşırı tüketim israftır. Bu açıdan Ramazan ayı israf ve saburganlıktan uzak, infak ve paylaşmaya dayalı, mutedil bir hayatı merkeze alanlar için eşsiz bir fırsat sayılır. Bu fırsatı değerlendirenler gerçek zenginliğin mal çokluğu değil gönül tokluğu olduğunun farkına varır. Her eyleminde itidalde buluşacak ölçü ve dengeyi gözetir. İnsana bahşedilen hayatın maddi manevi nimetlerinin israf edilmesi ahirette müflis olmaktır. Bu bilince sahip olanlar ihtiyarlığından önce gençliğinin, hastalığından önce sağlığının, yokluğundan önce varlığının, meşguliyetinden önce boş vaktinin ve ölümünden önce hayatın değerini iyi bilir. Evet dinleyicimiz çok güzel ve anlamlı ifadeler kullanmış. Evet. Kendisine teşekkür ediyoruz. Gerçekten şu içinde bulunduğumuz hem zor günler pandemi hem de mübarek Ramazan ayında israftan kaçınmak, birbirimize daha çok duyarlı olmak zorundayız. Yani mecburen daha çok dikkat tabii etmek ki lazım bu günlerde. Çok çok gerek.
Ama sevabı duyuyor da yani kesinlikle daha tabii fazla ki olacaktır. Böylece zor şartlarda maneviyata defa değer vermek.
Tabii ki. Bir defa göre israf haramdır. Bir de onu evet göze alacağız. Bir de bu zor şartlarda fuzuli saburganlıklardan kaçınarak birbirimize yardımcı olmaya çalışmak zorundayız. Evet dinleyicimize çok teşekkür ediyoruz ve bir mübarek ayda dua ve ibadetlerinizin Hak Teala nezdinde kabul görmesini niyaz ediyoruz.
Sırada bir telefon mesajımız var.
Tahran Radyosu'nda çalışan arkadaşlara ve bizi dinleyenleri İzmir'den selamlıyorum. Bütün Müslüman kardeşlerimin mübarek Ramazan ayını kutluyor. Bölgemize huzur ve barışın gelmesini niyaz ediyorum Cenab-ı Hak'tan. Allah'a emanet olun.
Değerli dinleyicimize görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Ve sırada başka bir mektup var. Seda Yaman isimli dinleyicimiz de gönderdiği yazıda şu ifadelere yer veriyor. Masumlar apartmanı, doğduğun ev kaderindir, kırmızı oda, camdaki kız, psikolojik sıkıntıları, psikiyatrik vakaları işleyen dizi filmlere her gün bir yenisi ekleniyor. Tadında bırakıldığı takdirde bu dizilerin faydalı olacağına inananlardanım. Ne var ki reyting aldıkça bu filmlere yeni ilaveler yapılarak senaryolar alabildiğine zorlanıyor. Bana kalırsa halkın bu zorlu günlerde ruhsal sıkıntılarını sürekli birilerinin psikolojik problemlerini ekrandan izlemek yerine rehabilite edici programlara ihtiyacı var. Huzur verici, tedavi edici, ailevi değerleri hatırlatıcı programlar şu salgın günlerinde dar alana sıkışmış olan insanımıza eminim çok daha iyi gelecektir. Terapi özelliği olan mizahı yeniden diriltmek de mümkün. Kara mizah yerine aydınlık mizahı saklandığı yerden çekip çıkararak bunu başarmak mümkün olsa gerektir. Bu dizilerin ikisini fırsat buldukça izlemeye çalışan birisi olarak şunu söyleyebilirim.
İzleyici bu dizileri izlerken ister istemez zihni bir genellemeye doğru kaymaktadır. Hasta bir toplum, psikoloji bozuk bir kitle veya sanki uçsuz bucaksız bir tımarhanede yaşıyormuşuz intibağı hasıl olmaktadır. Evet, dinleyicimizin mektubu biraz da uzun ve aynı zamanda da evet, anlamlı. İsterseniz anlamlı. Siz de evet. Devam edin.
Olumsuzu ve sorunluyu sürekli göstererek sorunu çözmeye hizmet etmiyorsunuz. Toplumun patolojik fotoğrafını çekiyorsunuz. İzleyicinin daralma yaşayabileceği hiç hesaba katılmıyor olmalı. Halbuki bu dizilerin senaryo aşamasında ve setlerde mutlaka bir psikolog ya da psikiyatr bulundurulması gerekir. Nasıl şiddet içerikli filmler izleyenler üzerinde negatif etkiye sahip olabiliyorsa, psikolojik şiddet unsurları da aynı derecede ruhsal sıkıntılara sebep olabiliyor. Pandemi süreci olağan bir süreç değildir. İnsanlar psikososyal ve sosyoekonomik noktada büyük kırılma ve travmalar yaşayıp nefes alabileceği bir dışarısına kavuşma özlemi yaşarken dışarıyla ve sosyal çevreyle tek irtibat noktası olan ekranları da nefes alınmaz hale getirmek salgına körükle gitmektir. Aziz dinleyicimize bu görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0-98-21-22-16-27-53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0-98-21-22-01-36-82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerine mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi belirtelim. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Evet değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonunda Ali Altan, Ercan Çelek ve Zeynep Anıl isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdikleri yazılarından dolayı çok teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ramazan Kerim Kerim, Ramazan Rahim Rahim, Şehrul İbade, Şehrul Siyam, تلقى السعادة وتلقى النعيم رمضان كريم رمضان رحيم شهر العبادة شهر الصيام تلقى السعادة وتلقى
Nur Kapısı.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayımladığımız dizi programımızın 15. bölümünde birlikteyiz.
Dizi sohbetimizin her günkü bölümü ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 alt bölümden oluşuyor. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu hilal Cenan bahçesinden geliyor. Uyanık olun, Ramazan ayı geliyor. Bu ayın ilk gecesi, ayın peşinden gitme. Bu ayın ayı gece yarısından geliyor.
İyilerin Allah'ının aşıkları, ihsan sofrasının başında oturanlar, selam. Mübarek Ramazan ayının ortalarına geliyoruz. Bize şimdiye kadar oruç tutma ve ibadet etme gücünü inayet eden Allah'a hamdolsun. Hepimiz Allah'tan gücümüz yettiğince ona ibadet etmeyi niyaz ediyoruz. İster cismi ister mali gücümüz fark etmez. Allah Resulü'nün sevgili torunu İmam Hasan Müçtebi Aleyhisselam'ın Mesud veladeti bahanesiyle ikram günü olarak adlandırılan mübarek Ramazan ayının ortasında fukarayı ve muhtaç insanları unutmayalım. Ve Yüce Allah'ın bize inayet buyurduğu her şeyden onları da nasipsiz bırakmayalım.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayının son cuma günü insanlara hitaben bir hutbe okudu ve Allahü Teala'ya hamd ettikten sonra şöyle buyurdu. Ey insanlar, size içinde Kadir gecesi denen ve 1000 geceden daha üstün olan bir ay geldi ki o ay Ramazan ayıdır. Bu ayda Allah için hayır bir amelde bulunursa mükafatı, ilahi vaciplerden birini yapan kişinin mükafatı kadardır ve eğer bu ayda ilahi vaciplerden birini yapmışsa, ilahi 70 vacibi yapan kişiye verilen mükafatla mükafatlandırılır.
Evet, mübarek Ramazan ayının hikmet ve felsefelerinden biri, zenginlerin yoksul insanlarla eşitliği ve onların acılarını paylaşmasıdır. Oruç tutan Müslüman insan mübarek Ramazan ayında çektiği açlık ve susuzlukla kıyamet gününde çekilecek açlığı ve susuzluğu hatırlamanın yanı sıra bu dünyada da yoksulların ve fukaranın çektiği açlığı ve susuzluğu hatırlamış olur. Özellikle bu ayda fukaraya yardımcı olmanın sevabı diğer aylara kıyasla kat kat fazla olduğunu unutmaz. Bu yüzden mübarek Ramazan ayının bir adı da yardımlaşma anlamına gelen muvasat ayıdır. Muvasat sözcük anlamı ile başkalarına yardım etmek ve onları elimizde var olanla ortak etmektir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin tabiriyle muvasat eşitlik anlamına musavvattan farklıdır. Muvasat, mümin kardeşe tüm işlerde yardım ve eşlik etmektir. Eğer insan fikri, mali, fiziki ve benzeri yardımlar onun görevi olduğunu düşünürse bu muvasattır.
Değerli dostlar, mübarek Ramazan ayında üzerine sık sık vurgu yapılan müsavat özellikle içinde bulunduğumuz şu dönemde oldukça önemlidir. Bilindiği üzere son dönemde koronavirüs salgını yüzünden birçok insan işini kaybetti. Yine bu salgın yüzünden birçok iş yeri kapandı. Sonuçta insanlar evlerini, ailelerini geçindirmekte sıkıntı yaşamaya başladı. Gerçi birçok oruçlu Müslüman Ramazan ayını musavat aya ilan eden İslam peygamberi ve ömürlerini musavatla geçiren Ehl-i Beyt fertlerine uyarak bu konuya özel önem verdiği ve geçen sene yaptıkları gibi bu yılı da yardımlaşmaları ile dünya halkına musavat ve gönül birlikteliğinden en güzel örnekleri sunmaya başladı.
Evet değerli dinleyicilerimiz, sohbetimizin devamında ve oruç ahkamı ile ilgili bölümün sonuncu bölümünde yine birkaç hükmü gözden geçirmek istiyoruz. Oruç tutan insan ne zaman kasıtlı ve bilinçli olarak orucu bozan bir amelde bulunursa orucu bozulur ve eğer o amel kasıtlı değilse, örneğin ayağı kayarak suya batarsa veya unutkanlık yüzünden yemek yerse veya boğazına zorla bir şey kaçarsa, ister vacip ister müstehap olsun orucu bozulmaz.
Eğer oruç tutan insan sehven orucu bozan bir şey yapar, ardından orucu batıl olduğunu zannederek kasten orucu bozan bir amelde bulunursa, orucu batıl olur. Yine eğer biri orucu açan veya bozan bir şey yapıp yapmadığından kuşku duyarsa, örneğin boğazına koyu toz kaçıp kaçmadığından veya ağzına su girip girmediğinden kuşkusu varsa orucu sahihtir ve bozulmamıştır. Umarız hepiniz oruç ahkamına uyarak bu ibadetinizin daha da makbul olmasına özen gösterirsiniz. Şimdi sohbetimize her bölümün sonunda olduğu gibi Ramazan ayında dua meselesiyle ilgili devam etmek istiyoruz.
Başta mübarek Ramazan ayı olmak üzere kulluk halleri arasında en önemli hallerden biri, İslam peygamberinin de üzerine vurgu yaptığı uzun secde halidir. Aslında Allah'a secde etmenin ve kulluğun ifade edilmesinin ne kadar rahmet ve berekete vesile olduğunu ancak Allah-u Teala ve evliyaları bilir. Sizler de mutlaka bu mübarek ayda kulluğunuzu ifade etmek için uzun secde yaparsınız. Yüce Allah'a secde etmek için en uygun zamanlardan biri seher vaktinin huzurlu saatleridir. Yüce Allah peygamberini sürekli gece ibadetine ve münacatına davet ederdi. Nitekim Müzemmil suresinde şöyle buyurulmakta. Ey örtünüp bürünen Resulüm, birazı hariç geceleri kalk namaz kıl, gecenin yarısını kıl.
Ya Hannan, ya Mennan, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, ya Burhan, ya Deyyan.
Mübarek Ramazan ayında sahur vakti Yüce Allah'a ibadet etmek ve yalvarmak ve ilahi bereket sofrasının bereketlerinden bir pay almak için en güzel fırsatlardan biridir. Bu saatler için çok özel dualar tavsiye edilmiştir ki bu gece bu dualardan birini hep birlikte okuyup ilahi lütuf ve merhamete göz dikeceğiz. Unutmayalım, bu duanın sonunda tüm Müslümanlar, tüm mustazaflar, tüm insanlar için Allah-u Teala'dan hayır ve bereket ve hidayet niyaz edelim. Nitekim tüm bunlar bir tek duada özetlenebilir ve o duada son kurtarıcı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru için okunan duadır.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, tüm güzelliklerinin mertebeleri en güzel olan senden, güzelliklerinin en güzel mertebesi hakkına niyaz ediyorum. Allah'ım, tüm cemallerinin mertebeleri en iyi olan senden,
cemallerinin en iyi mertebesi hakkına niyaz ediyorum. Allah'ım, tüm celallerinin mertebeleri en seçkin olan senden, celallerinin en seçkin mertebesi hakkına niyaz ediyorum. Allah'ım, tüm azametlerinin mertebeleri ve yüksek olan senden, azametlerinin en yüksek mertebesi hakkına niyaz ediyorum. Allah'ım, tüm nurunun mertebeleri en nurani olan senden, nurlarının en nurani mertebesi hakkına niyaz ediyorum. Allah'ım, tüm rahmetlerinin mertebeleri en geniş olan senden, rahmetlerinin en geniş mertebesi hakkına niyaz ediyorum. Allah'ım, tüm kelimelerinin mertebeleri en mükemmel olan senden, kelimelerinin en mükemmel mertebesi hakkına niyaz ediyorum. Allah'ım, tüm kemallerinin mertebeleri en mükemmel olan senden, kemallerinin en mükemmel mertebesi hakkına niyaz ediyorum. Allah'ım, tüm isimlerinin mertebeleri en büyük olan senden, isimlerinin en büyük mertebesi hakkına niyaz ediyorum. Allah'ım, tüm izzetlerinin mertebeleri en aziz olan senden, izzetlerinin en aziz mertebesi hakkına niyaz ediyorum. Allah'ım, tüm iradelerinin mertebeleri en etkili olan senden, iradelerinin en etkili mertebesi hakkına niyaz ediyorum. Allah'ım, tüm mahluklarını saran gücünün mertebeleri en güçlü olan senden, iradelerinin en güçlü mertebesi hakkına niyaz ediyorum. Allah'ım, tüm ilimlerinin mertebeleri en etkili olan senden, ilimlerinin en etkili mertebesi hakkına niyaz ediyorum. Allah'ım, tüm şefkatlerinin mertebeleri en derin olan senden, şefkatlerinin en derin mertebesi hakkına niyaz ediyorum. Allah'ım, tüm ayetlerinin mertebeleri en saygın olan senden, ayetlerinin en saygın mertebesi hakkına niyaz ediyorum. Allah'ım, tüm sahip olduğun makam, güç ve mekanın mertebeleri en yüce olan senden, güç ve makamının en yüce mertebesi hakkına niyaz ediyorum. Duamı icabet et. Senden niyazda bulunduğumda beni icabet et ey yüce Rabbim.
Değerli izleyiciler, mübarek Ramazan ayında tüm dua ve ibadetlerinizin Hak Teala nezdinde kabul görmesini niyaz ederek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dünyanın İran ile anlaşma ve ambargoların kaldırmasından başka çaresi yoktur açıklamasında bulundu. İran İslam Cumhuriyeti'nin Rusya Büyükelçisi, İran'ın nükleer anlaşma dışında hiçbir şeyi kabul etmediğini vurguladı. Nükleer anlaşma müzakerelerindeki Rus heyetinin başkanı, İran nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması için Viyana görüşmelerinin 2 gün uzatılma ihtimalini dile getirdi. Dışişleri Bakanı Zarif Irak Başbakanı ile görüştü. Zarif, toplumda birliğin zaruretine vurgu yaptı. İran Pasteur Enstitüsü Başkanı, İran aşı yapımı alanında öncü olduğunu vurguladı. İran Gümrük Genel Müdür Yardımcısı, korona aşı üretim hattı teçhizatlarının ikinci ekipman sevkiyatının ülkeye geldiğini duyurdu. Sputnik V'nin Türkiye'de üretilmesi için anlaşma sağlandı. Türkiye Sağlık Bakanlığı 26 Nisan 2021 günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 353 kişi hayatını kaybetti. 37.312 yeni vaka tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü Hindistan'da rekor kıran günlük vaka sayılarındaki artıştan derin endişe duyuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile ittifak iddialarının aksine Amerika'nın düşmanımız olan terör örgütlerini desteklediğini belirtti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 ve 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın. Thank you.